Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Geçen hafta Ramazan Medeniyeti serisine bir hoşamedi yapmıştık. Bu hafta da inşallah Ramazan'ın manevi zenginliklerinden teravih namazını, ecdadımızın nasıl icra ettiğini, Enderun usulü teravihi ve teravih üzerine gelişen zengin tarihi birikimi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, halk arasında 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı, ecdadımız için bütün ruhani zevklere açılan bir ayrı bir iklimdi. Müminlerin gün boyu tuttukları orucun ve yaptıkları ibadetlerin etkisiyle oluşan manevi atmosfer, iftardan sonra daha canlı bir şekilde devam ederdi. Özellikle Selahaddin camilerinde kalabalık cemaatle eda edilen teravih namazları, bu ibadet esnasında hissedilen o tatlı duygunun insan üzerindeki tesirini artırır, ardından çekilen tesbihat ve sonundaki aminlerle kulluğun muhteşem miracı tamamlanırdı. Öyle ki Profesör Doktor İskender Pala, Ramazan ayında Ayasofya'da 100 bin kişinin bir arada teravih namazı kıldığını ifade etmektedir. Teravih namazı bildiğiniz gibi Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namaz demektir. Teravih, rahatlamak, dinlemek, nefsi dinlendirmek, fasıla vermek manasına gelen terviha kelimesinin çoğuludur. Fasılalarla kılınan namaz demektir. Gerçek teravih, tadı çıkartılarak, manevi haz duyularak, dualarla, niyazlarda bulunarak, ferahlatan, yorulmadan, zevkle kılınan bir namazdır. Oysa günümüzde bu manasından fersah fersah uzaklaşmış, hakkıyla kılınmadığı için rahatlatan değil, adeta yoran bir namaz olmuştur. Birkaç yıldır yeni duymaya başladığımız bir teravih var. Adına Enderun usulü teravih diyoruz. Cumhuriyet sonrasında pek çok şey gibi kesintiye uğrayan bu Enderun usulü teravih namazı geleneği bugün birçok camide yaşatılmaya çalışılıyor. İlahi salat ve tekbirlerle süslenen ve 5 ayrı makam icra edilerek kılınan bu namaz, normal namaz süresini 20-25 dakika uzatsa da cemaat bu coşkunun hiçbir şekilde bitmesini istemiyor. Osmanlı'nın bize bıraktığı devasa kültür hazinelerinden biri olan Enderun usulü teravih namazı, Ramazan ayına ait, bize ait özgün geleneklerimizden bir tanesidir. Başta Selahaddin camiler olmak üzere birçok camide, tekkelerde, hatta konaklarda uygulana gelmiştir. Günümüzde neredeyse unutulmaya yüz tutan bu gelenek, musikinin ibadete yansıyan muhteşem güzelliklerindendir. Saraydan yani Sarayokulu Enderun'dan yetişen hocaların kıldırmasıyla adını duyurduğu için günümüze Enderun usulü teravih namazı olarak adlandırıla gelmiştir. Enderun'da yetişen hafızlar ve müezzinler musiki eğitimi de alarak başta Eyüp Sultan Camii olmak üzere sultan camilerine gönderiliyorlardı. Bunun yanında sesli zikirlerin yapıldığı tekkeler ve varlıklı ailelerin konakları sayesinde de Enderun teravihi saraydan halka, İstanbul'dan da Anadolu'ya yayılmıştır. Söz yazarı, bestekar ve hanende Mehmet Kemiksiz, Enderun usulü teravihin çıkış sebebini şöyle izah ediyor. Bu, etkin bir güç olan musikinin kullanılarak bunun da ibadetin içeriğini, ibadetin motivasyonunu, ibadetin aktivizasyonunu nasıl yükseltebilir düşüncesiyle Osmanlı'da ortaya çıkmış bir hadisedir. 20 rekat teravih kılıyorsunuz, 13 rekat yatsı ve vitirle beraber 33 rekat oluyor. Bu 33 rekatta bir sürükleyicilik olmalı. Bu sürükleyicilik manevi boyutuyla insanı yüceltmeli ama bir taraftan da kıraat edilen her şey bir usule, bir adaba, bir erkana uygun olarak vaaz edilmeli. İşte bu o sistemi getiriyor diyor Mehmet Kemiksiz. Mehmet Kemiksiz Bey Enderun usulü teravihlerde zamm-ı sure tertibiyle alakalı olarak da bize çok orijinal bilgiler veriyor ve şöyle diyor. Ramazan'ın ilk 10 gününe tekabül eden namazlarda zamm-ı sure tertibi olarak genellikle nida ayetleri seçiliyor. Ne demek nida ayetleri? Müslümanların belirli konularda, özellikle İslam'ın hükümleri konusunda, yani ibadet, muamelat konusunda uyarıcı ayetler. Yani ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetlerden seçiliyor zamm-ı sureler. Ramazan'ın ikinci 10 günü toplumsal hayat, ibadet, hukuk gibi konulardan bahseden ayetler okunuyor. Son 10, yani Ramazan'ın sonuna doğru Rabbena ayetleri, yani dua ayetleri okunuyor. Ve bu ayetlerin seçimi de tesadüfi değil, hep birlikte müteradif olan ayetlerdir. Seçilenler, yani ya sonları ya da başları aynı bitiyor. Mehmet Kemiksiz, Enderun usulü teravihten bahsederken dönemin musiki zevkinin gelişmişliğini de şöyle vurguluyor. Diyor ki insanlar, Osmanlı insanı, teravihe geciktiklerinde okunan makamdan hangi dörtlükten olduğunu anlıyorlar. Yani kaçıncı rekatta olduğunu anlıyorlar. Osmanlı kültüründe musiki bilmeden hayata başlayan yok. Sıbyan mektebinden itibaren hep musiki içerisinde büyüyorlar. 20. yüzyılın önemli şarkı bestekarlarımızın çoğu esnaftır. Şekerci Hilmi, Basmacı Abdi, Kömürcüzade gibi. Onların eserlerini okuyoruz hala. Osmanlı'da toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar bir müzikal kültür var. Halk o kadar bilinçli ki bir hafız efendi makam geçişlerinde ve icraatında hata yaptığında cemaat camiyi boşaltıp gidermiş diyor Mehmet Kemiksiz Bey, değerli dinleyiciler. Evet, saraydan başlayıp en azından bütün büyük camilere yansıyacak kadar yaygınlaşan bu Enderun geleneğinin tam olarak ne zaman başladığı ve ilk defa ortaya koyanın kim olduğuna dair net bilgiler olmasa da uzmanlar bunun kaynağını Buhurcuzade Mustafa Itri Efendi olduğunu söylemektedirler. Kıymetli dinleyiciler, Enderun teravihi uygulamasının amacı namazı farklı makamlar kullanmak suretiyle renklendirmek, ibadeti daha ruhani bir neşve içerisinde tamamlamak ve bu sayede monotonluğu ve bıkkınlığı da önlemektir. Teravih adından anlaşılacağı üzere burada cemaati ibadet ederken aynı zamanda dinlendirmeyi esas alan bir namazdır. Bu namazın salavat, ilahi ve zikirler eşliğinde makamlarla kılınmasının başka bir amacı da cemaatin vakitlerini camide geçirmelerini temin etmek, onları sıkmamak, davet etmek, camiye gelmeye teşvik etmek, camiye gelenleri huşu içerisinde rahatlanmak, günlük işleriyle, sıkıntılarla dolu kafalarını boşaltmalarını sağlayabilmektir. Bir de toplum fertlerinin kulağının bizim medeniyetimizin sesleriyle doldurulması ve bu güzel name ve seslerle kulaklarının pasını silip kalplerinin inşirah bulmasıdır. Aziz dinleyiciler, Osmanlı Sarayı'ndan doğan bu Enderun usulü teravih şöyle icra ediliyordu. Müezzin okuduğu kamete göre yatsı namazının farzı Uşşak ya da Hicaz makamında icra edildikten sonra teravih namazının ilk 4 rekatı Neva, ikinci 4'ü Hüseyni, üçüncü 4'ü Bestenigar, dördüncü 4 rekatı Evç, son 4 rekatı da Acemeşiran makamında kılınırmış. Her 4 rekattan sonra bir sonraki rekatlık bölümü icra edebilecek makamda bestelenmiş Ramazan ilahileri okunur. İmamın teravihten son rekatında mahur makamında selam vermesiyle mahur makamında bestelenmiş salatu selam, segah, salatu ümniye okunarak teravih tamamlanır. Vitir namazı da müezzinlerin son salavatına göre hüzzam, segah ya da sabah makamında vitir namazı eda edilirmiş. Böylece yatsı ve teravih namazları boyunca 7 makamdan geçilmiş oluyordu. Saraydan İstanbul'un Selahattin camilerine, oradan küçük camilere ve teravih namazı kılınan büyük konaklara ve tabii ki Anadolu şehirlerine yayılan bu uygulamada zaman içinde makamlar değişerek Rast, Sabah, Hüseyini, Evç ve Acem Aşıran sıralamasına dönüşmüştür, diyor uzmanlar, değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, Balikhane Nazırı Ali Rıza Bey, dönemin İstanbul teravihlerinden bahsederken şöyle diyor. Diyor ki, büyük dairelerin ve konakların genelinde teravih namazlarını ayinlerle ve ilahilerle kılmak adet haline gelmişti. Bu yüzden her daire her zamanki imamından başka Ramazan-ı Şerif için Kur'an-ı Kerim'i okuyan imamlar ve musikide ihtisası olan güzel sesli beşer altışar müezzinler tedarik ederlerdi. Teravih için büyük konakların ve dairelerin geniş divanhanelerine halılar ve seccadeler serilir, beşizli şamdanlar salonun münasip mahallerine yerleştirilirdi. Şehzade dairelerinde, sultan saraylarında ve bazı büyük konaklarda haremle selamlık arasını ayırmak için sofalara kafesler çekilir, kafeslerin arka tarafında hizmetçiler arakiye ve sırmalı seccadeler sererler. Müezzinler yatsı vakti olunca çifte ezan okurlar. Misafirler ağır ağır kollarını sıvayarak abdest almaya başlarlar. Müezzinler arka arkaya cemaatin hazırlanmasına nezaret ederler. Saflar yavaş yavaş dizilir. Ayinler ve ilahilerle namazlar eda olunur, diyor değerli dinleyiciler, Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey. Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Ruşen Eşref Ünaydın da Hırkayı Saadet Dairesi'nde kıldığı bir teravih namazının kendisinde bıraktığı manevi hazzı şöyle ifade ediyor. Diyor ki, sütun gölgeleri arasında rüya hayaletleri gibi silikleşmiş küçük cemaat işte teravihe kalktı. Her iki rekatta bir güzel sesler salavat getirmeye başladı. Ve her dört rekat başında Enderunlular, Bestenigar'dan, Sabah'dan, Hüzzam'dan, Hicaz ve Acem Eşran'dan kadın besteli Türkçe ilahiler okuyorlardı. Öyle bir cuşuş içinde idim ki, şu zamanda yaşar bir fani olduğumu yavaş yavaş unutuyordum. Bilmiyordum ki hangi asrın Türküyüm. Dirseğim yanımdaki Enderunlu'dan daha ziyade Mısır fethinden dönen bir yeniçeriye sürtüyordu. Duyduğum nefes, rükularda mafsalları çatırdayan buruşuk yüzlü, ak ağadan ziyade zigatvarı görmüş bir pir gazinin soluğuydu. İmamın geçkin sesi revan günlerinden geliyor gibiydi. Her selam verişte sanıyordun ki, dizinde tesbih, belinde hançer, bin zündup ile gurur ve istiğfarı için murakabeye varmış bir eski Hakan'la göz göze geleceğiz. Zira bu tayfların hepsi buralarda, bu sehhar denizlerde, bergüzar Muhammed'in yanı başında saf besteydi, diyor Ruşen Eşref Ünaydın, aziz dinleyiciler. Sultan II. Abdülhamid zamanında İstanbul'unda bulunan İngiliz seyyahı Dwight, 1913 yılında Londra'da basılan kitabında görmüş olduğu teravih namazıyla alakalı da hatıratına şunları kaleme almış değerli dinleyiciler. Diyor ki, bu ayda Ayasofya Camii'nde sıra sıra namaz kılanlar görmeye değer bir manzara verir. Yüksek bir platformda bağdaş kurmuş oturan bir müezzin, ruhunun derinliklerinden gelen bir sesle Kur'an'dan mukabeleler okur. Ara sıra tutkulu bir ah nidası fırlar ya da ayaktaki binlerce kişiden derin bir amin sesi yankılanır. O kalabalık cemaat başlarını öne eğer, elleri dizleri üzerinde eğilir ve doğrulurlar. Kubbede yankılanan pes perdeden uzun uzun gök gürültüsüyle alınlarını yere değdirirler. Kutsal bilgelik tapınağı yani Ayasofya bundan daha etkileyici bir saygı ve inanç gösterisine pek az şahitlik etmiştir, diyor İngiliz seyyah, değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, Sultan II. Abdülhamid devrinden bahsetmişken ona ait bir teravih hatırasında paylaşmış olalım. Bir Ramazan gününde sarayda teravih namazı kılınıyordu. İmam normal zamanlarda yatsı namazını ağır ağır kıldırdığı halde teravihe gelince acele acele kıldırmaya başladı. İmamın arkasında saf tutan hemşinli Mahmut Efendi selamdan sonra dayanamayıp imama sordu. Yatsı namazını kimin için kıldırdın? Allah için dedi imam. Bunun üzerine Mahmut Efendi imama şu manidar karşılığı verdi. Haşa, yatsının Allah'ı başka, teravihin Allah'ı başka mı? Onu neden yavaş kıldırıyorsun da teravihe gelince acele ediyorsun? O sırada hünkâr mahvili denilen bir kafes içerisinde namaza eşlik eden Abdülhamid Han kafese vurdu ve imama şu emri verdi. Hoca haklı dedi, onun dediğini yap. Değerli dinleyiciler, konu konuyu açıyor. Konumuzun merkezinde yine Ulu Sultan Abdülhamid Han var. Halife olarak onun tesir sahasına ait çarpıcı bir anekdotu yine teravih vesilesiyle paylaşmak istiyorum. Çünkü önemli bir hatıra. Hatıratın sahibi Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Bey. Bundan 3-5 yıl önce Belarus'un başkenti Minsk'e bağlı İvya köyünde bir camide teravih namazı kıldırıyor Diyanet İşleri Başkanımız. Önde erkekler, arkada kadınlar namaza duruyorlar. Selavat getirilen kısımda ise erkekli kadınlığı cemaatten ilahi formunda sesler yükseliyor. La ilahe illallah Cebrail melekullah. La ilahe illallah Mikail melekullah. Şaşırıyor Mehmet Görmez ama devam ediyor namaza. İkinci arada bu defa Azrail ve İsrafil'in isimleri zikrediliyor. Sonraki arada ise sırasıyla bütün peygamberler sayılıyor. En son La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sesleri yükseliyor. Ancak hemen ikinci mısra geliyor ardından. O da şöyle. La ilahe illallah Abdülhamid Halifeti Resulullah. Mehmet Görmez olanları gözyaşlarıyla anlatıyor ve diyor ki salavatlar bitti ama o anda ben de bittim. Neredeydim? Hangi zamandaydım? Şaşırıp kalmıştım diyor değerli dinleyiciler. İslam alemindeki Sultan Abdülhamid sevgisiyle alakalı olarak son bir hatırayı da verip bir ara verelim. Dilerseniz değerli dinleyiciler, Türkiye'de Türk dili ve edebiyatı üzerine doktora yapmış olan Pakistanlı genç alim Muhammed Sabir, Pakistan'da bulunduğu yıllarda Cuma'ya gidiyor. İmam hutbede Sultan Abdülhamid Han'ın adını okuyup ve ona arkasından Zeyyedallahu ömrühü yani Allah ömrünü uzun etsin diye dualar ediyor. Muhammed Sabir camiden çıktıktan sonra cemaate bu duanın manasız olduğunu, zira Abdülhamid'in çoktan vefat etmiş olduğunu söylüyor. Bunun üzerine söyler söylemez halk, Muhammed Sabir'e seni gidi İngiliz casusu diyerek hışımla üzerine yürüyorlar değerli dinleyiciler. Bunu da hatıra olarak arz etmiş olalım teravih vesilesiyle. Aziz dinleyiciler, teravih eksenli sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sizi zaman olarak 1 Ekim 1812 tarihine, mekan olarak da Beylerbeyi Camii'ne götüreceğim. Sultan II. Mahmud o akşam Beylerbeyi Camii'nde teravih kılacaktır. Fakat sesinin metini duyduğu bir başka caminin imamının arkasında namaz kılmak istediğinden imamın Beylerbeyi Camii'sine gelmesi için ferman buyrulur. Ferman buyrulur buyurulmasına ama Beylerbeyi Camii'nin imamı, ben bu caminin imamıyken ehil olduğum vazifeden çıkartılmadıkça burada padişah başkasının arkasında namaz kılamaz diyerek ferman dinlemez. Silahtar ağa, aman imam efendi size yine ikram olunur, şevketli efendimiz bu gece camiye teşrif etmesi bu imamın arkasında teravih kılmak içindir diye arayı bulmaya çalışmasına rağmen ilginçtir imam efendi buna katiyen razı olmaz. Hadiseyi Vekai Name'de anlatan Cabi Said Efendi'nin ifadesiyle Sultan Mahmud cebren ve kahren bu imamın arkasında teravih kıldı ve dahi bundan dolayı imam hakkında hiçbir tatbikat yapılmadı demektedir. Aziz dinleyiciler, bu vakayı teravih vesilesiyle anlattım ama asıl vurgulamak istediğim o bize çocukluğumuzdan beri anlatılan astığı astık, kestiği kestik, Osmanlı hükümdarları diye bir şeyin olmadığını izah etmek kabiliğinden de bu anekdotu anlatmış oldum. Bu vesileyle bülbüllere emir var, lisan öğren vakvaktan, bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan diyerek rahmetli Necip Fazıl'ı da bu arada yad etmiş olalım. Saygıdeğer dinleyiciler, bu sohbetlerimde sizlere umumun bildiklerinden ziyade tarihin tozlu sayfaları arasında sıkışıp kalmış pek bilinmeyen yerlerinde dolaştırmaya gayret ediyorum. Şimdi de sizi 1720 yılına zaman olarak, mekan olarak da Paris'e götüreyim. Niçin buradayız derseniz, çünkü oldukça başarılı bir Osmanlı diplomatı olan 28 Mehmet Çelebi buraya elçi olarak tayin olmuş. Bundan dolayı Paris'teyiz. 28 Mehmet Çelebi Edirneli bir asker. Babasının izinden giderek Yeniçeri oldu ve ona o lakabı kazandıran 28. Orta'da idari görevler üstlendi. Başarıları sayesinde devletin üst yönetimde görevlere getirildi. Pasarofçu Anlaşması müzakereleri heyetinde yer aldı. Burada Avrupalı diplomatlar üzerinde büyük bir etki meydana getirdi. Bu sayede de 1720 ve 21'de Paris'te Osmanlı elçisi olarak görev yaptı. Mehmet Çelebi'nin teravih temalı bu sohbette ne işi var derseniz, onun Paris'te yaşadığı Ramazan'a dair ilginç bir hatırayı sizinle paylaşacağım. 28 Mehmet Çelebi Paris'te elçilik yaptığı yıllarda seyahatname kaleme aldı. Şevket Rado bu seyahatnameyi sadeleştirerek 1970 yılında yayınladı. Çelebimiz yaşadığı o ilginç Ramazan tecrübesiyle alakalı bize şunları anlatıyor. Diyor ki, Ramazan geldi, oruç tuttuk ve geceleri teravih namazı kıldık. Bu esnada marşal gelip ayan ve ekabirden selam getirip rica ve niyaz ederiz ki hanımlarımız gelip iftar eylediklerimizi ve yemek yediğimizi seyretmek isterler. Eğer izniniz olursa cümlemizi sevindirirsiniz ve belki kralımız dahi haz ederler dedi. Çaresiz kalıp elimizden ne gelir, hoş geldiler, sefa geldiler dedik gitti. Onu gördüm ki akşama yarım saat kaldıkta bir 200 kadar avret yani kadın altın ve ziynet içinde ve elmaslara batmış bir halde gelip karşı be karşı sandalyelere oturdular. Güya konağımız kadınlar evine dönüp doldu taştı. Sonra etrafımızda olanlardan dahi iznimizi haberdar alanlar bir taraftan gelmeye başladılar. Birkaç bin kadın içinde kaldık. Sanki düğün evine döndü. Hele her yer, her nehal ise bu azabı çekip iftar ettik ve yemeği yedik. Sonra teravih namazını gece eda eyledik. Bunlar teravih kıldığımızı ertesi gün haber almışlar. Yine iftara yarım saat kalınca 2000 avret kızlar çıka geldiler. Her biri şekerleme ve çörekler getirdiler. İftar ve taam eyledik. Bunlar gitmezler. Saat 3'e varıncaya otururlar. Meğer bunlar namazı beklerler imiş. Çare yok, abdest alıp namaz kıldık, tekrar izin istediler. Her gece bunlar gelip iftar ile taam ile namazımızı temaşa etmek için yalvarır oldular, izin verdik. Cemaatle oturup gece teravihi tamam edip İlahiler ve tesbihlerle bütün kadınlar bizi seyretti ve hayran oldular diyor 28 Mehmet Çelebi değerli dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, şimdi teravih merkezi sohbetimize devam ederken Beylerbeyi'nden çıktık, Paris'e gittik. Oradan da şimdi sizi İstanbul'daki Yeni Cami'ye götüreyim. Galata Köprüsü'nün başını süsleyen ve Sinan Mektebi'nin bir şaheseri olan bu camiyi Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Sultan yaptırmıştır. Ayrıca caminin yanına da onun kadar muhteşem bir vakıf yaptırmıştır. Yeni caminin bu vakfiyesinden öğrendiğimize göre yeni camide her gün 116 kişi görev yapıyordu. Mabedin bitişindeki sebilde gündeliği 10 akçeden 4 sebilci istihdam ediliyor. Bunlar halka temiz maşrapalarla su dağıtıyorlardı. Yazın 3 ay bu suya kar konuluyordu. Kar için vakfiyede ayrılan paranın yıllık miktarı 20 bin akçeydi. merhum İbrahim Hakkı Konyalı'nın verdiği bilgilerden öğrendiğimize göre, Hatice Sultan Vakfiyesi'nin hükümleri büyük bir dikkatle yerine getiriliyor, Ramazanlarda teravihten sonra caminin üç kapısında bedava şerbet dağıtılıyordu. Ramazan ayı yaza rast geldiği zaman Atina balından yapılan bu şerbetin içine de kar konuluyordu. Böyle hareket edilmesi vakfiyede şart konulmuştu. Buna göre her yıl şerbet için 3000 okka Atina balı alınıyor, her kapı için her gece 33 okkalık baldan şerbet yapılıyor, ikişer şerbetçi tarafından camiden çıkan Müslümanlara dağıtılıyordu. Bu arada hemen belirtelim, Atina deyince aklınıza Yunanistan'ın başşehri Atina gelmesin. Atina, Rize'ye bağlı Pazar ilçesinin o zamanki adıydı. 1928'de değiştirilmişti. Oradan elde edilen bu bal da dünyanın en meşhur ve en muteber balıydı. Hatice Sultan Vakfiyesi'nde mutlaka o Evliya Çelebi'nin öve öve bitiremediği Atina balının kullanılmasını istiyor ve vakfiyede şöyle diyordu: Atina balından gayrı bal alınmayıp her ne kadar paha ile olursa olsun Atina balı iştira olana diyordu değerli dinleyiciler vakfiyede. Aziz dinleyiciler, şimdi sizi 1900'lü yıllara götürüyorum. Teravih yörüngeli sohbetimizdeki hadisemizin kahramanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yakup Kadri çocukluk yıllarında bir Ramazan akşamında iftardan sonra teravihe gidiyor. Oradan yaşlı bir hoca efendinin anlattıklarından nasıl etkilendiğini, nasıl tesir altında kaldığını şöyle anlatıyor Yakup Kadri. Diyor ki, hiç unutmam, bir gün Ramazan'ın sonlarına doğruydu. Evimizin yakınındaki küçük bir camiye gitmiştik. Beyaz sakallı küçücük bir ihtiyar hoca vaaz veriyordu. Cemaat çok değildi fakat kürsünün etrafı pek samimi bir halka ile çevrilmişti. Vaizle dinleyiciler adeta tatlı bir hasbihale dalmış gibiydiler. Beyaz sakallı hoca diyordu ki, "Ey din kardeşlerim, işte Ramazan-ı Şerif'in sonuna geliyoruz. Mübarek ay bizi terk edip gidiyor. Fakat bana öyle geliyor ki, bu yıl bizden küskün ve güzelmiş olarak ayrılıyor Ramazan. Zira bu yıl geçen yıllardan çok daha fazla günah işledik. Gelecek yıl günahlarımız daha ziyade artacak. Zira devirler değişiyor, devirlerle beraber gönüller de değişiyor. Gitgide hepimizden Allah korkusu kalkıyor. Peygamberimizin emrine itaat azalıyor. Bir takım bidatler eski adetlerin yerini tutuyor. Ahkam-ı Kur'aniye yerine bir takım batıl adetlere itikat ediliyor. Büyüklerimizin kalbinde sıdk ve hulustan, şefkat ve merhametten eser yoktur. Ey din kardeşlerim, günahlarımızın başımızı açtı. Mübarek ayın huzuru Rab'de bizim için şefaate yüzü kalmadı. Vay halimize, vay halimize. Ve cemaatin arasında diğer bir ihtiyar başını iki elleri arasına almış hıçkırarak ağlıyordu. Diğerleri Allah Allah, Allah Allah diyorlardı. Beni de uhrevi bir korku ile karışık derin bir hüzün istila etti ve içimden kendi kendime ahdettim ki ömrümün sonuna kadar Allah'ın emirlerine bağlı kalacağım, diyor Yakup Kadri çocukluk hatıralarıyla alakalı olarak değerli dinleyiciler. Aslında aziz dinleyiciler, bu ibretli hatıranın gerisi önemli. Bilhassa çocuklara olanlar için, onların doğru kaynaklardan beslenmelerinin önemini vurgulaması açısından Yakup Kadri'nin hayatı başlı başına bir ibretler manzumesi. Bu temiz duygulara sahip çocuk ne yazık ki daha sonra bir Fransız okuluna gidiyor. İlk okuduğu ve tesirinde kaldığı eserler hep yabancı kaynaklar. Bu eserlerin tesiriyle bir hayal dünyası içine giren Yakup Kadri, içine düştüğü durumu yine kendisi şöyle izah ediyor. Diyor ki, 20 yaşına girdiğimiz zaman artık hiçbir şeye ve hiçbir kimseye inanmıyorduk. Şahsi hayatımızda olduğu kadar millet ve memleket meselelerinde de tamamıyla reybileşmiştik ve birçok Frenkçe kitapların yardımıyla bu ruh ve iman iflasını bir nevi ilmi fikir sistemi haline sokmaya çabalıyorduk, diyor Yakup Kadri. Ve ne acıdır ki değerli dostlar, zamanla kendi ülkesine, kendi toplumuna, onun değerlerine iyice yabancılaşan bu adamın ölmeden önce söyledikleri herkese ibret olacak niteliktedir. Şöyle diyor Yakup Kadri: "Karımdan, dostlarımdan son dileğim" diye başlayan vasiyetinde "ölümümde ne resmi ne de dini merasim isterim. Hastaneye kaldırılacak cesedimin doğrudan doğruya mezarlığa nakli" demekteydi değerli dinleyiciler. Ne hazin bir son. Aziz dinleyiciler, inşallah içinizi karartmamışımdır. Efendimiz "tebessüm sadakadır" buyuruyor. Bugünkü faslımızı da Ramazan letaifi kabilinden bir teravih fıkrasıyla hitama erdirelim. İki kafadar Ramazan'da kadı yani hakim kıyafetine girip köy köy dolaşmaya ve köy halkına birkaç basit soru sorup cevap veremeyen köylüleri de falakaya yatırarak onlardan para toplamaya başlamışlar. Çok geçmeden şehrin kadısının bu durumdan haberi olmuş ve hemen köye gidip bu iki adamı derdest edip yakalamış. Daha sonra da bu sabah namazının, bu öğle namazının, bu ikindi namazının, bu akşam namazının, bu yatsı namazının diyerek adamlara 40 sopa atmış ve salıvermiş. İki kafadar her tarafı ağrı içinde köyden uzaklaşınca onlardan bir tanesi "tabanlarım sızlıyor, şurada oturup biraz dinlenelim" demiş. Bunun üzerine diğeri çıkışmış, "yürü" demiş, "hemen yürü, dinlenmenin sırası değil. Çünkü kadı efendi Allah'tan teravih namazını unuttu. Eğer hatırlarsa vay halimize." 20 sopa daha. Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, yine bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya Ramazan Medeniyeti serimizin üçüncüsünde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalınız.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.